Hayrım 16, sayfa 156. Bu sefer pol dizginleri eline alıp Katya'nın yanına oturmaya karar verdiğinden Bay Trevil arkaya, benim yanıma oturdu. Yolda bana nehir boyunda yapmış olduğu yürüyüşün kendisine neler düşündürdüğünü anlattı. Su yolları herhalde ortaçağ kasabalarının yerlerini ve zenginliklerini etkileyen en büyük nedenlerden biriydi. Aslında karanlık çağla ilgili epey şey biliyoruz, diyordu. Biz onlara cehaletin kuyusu içinden baktığımız için karanlık değil o günler. Bilimin yokluğundan ötürü de karanlık değil. Kendileri ışıktan yoksun olduğu için değil, biz yani onları inceleyenler kısmen kör olduğumuz için karanlık. Çok şey biliyoruz ama hep yanlış şeyleri biliyoruz. Kralları, savaşları, anlaşmaları, büyük ticaret yollarını biliyoruz. Yani çağın görünen cephesi oldukça net. Ama o cephenin gerisinde neler olup bittiğini bilmiyoruz. Günlük hayatla sıradan insanın korkuları ve umutları ile ilgili fikrimiz yok. Genel olarak neler yaptığını da biliyoruz ama bunları yaparken neler hissettiklerini bilmiyoruz. Oysa orta çağ insanın duygularını anlamak, modern insanın duygularını anlamak için bugünü anlamaktan daha gerekli. Çünkü o çağ batıl inançların gerçeklerden daha fazla ağırlık taşıdığı bir çağdı. İnanç da o zaman bilgiden daha önemliydi. Mucizeler, şeytanlar, harikalar çağıydı o çağ. Robert Le Diable'nin pastoraliyle boğulan bakirenin törenini görmeye bu yüzden bu kadar heves ediyorum. Paul başını omzunun üzerinden geriye doğru çevirerek "O beni de ilgilendiriyor baba," dedi. Aslına bakarsan bütün bakirelerin aşağı yukarı 22 yaşına gelince boğulmasından yanayım. Hiç değilse genç bayanların namus güdülerini yeni baştan düşünmelerini sağlardı. Bu kavram çok bencil ya da en azından konukseverliğe aykırı çünkü. Kız kardeşinin yanında böyle konuşulur mu? Dedi Bay Trevil. Gerçekten şoka kapılmış gibiydi. Şaka yapıyorsun biliyorum ama bekaret genç kızların yanında tartışılacak bir konu değildir. Aa, bence ideal bir konu. Hele de cinsel özgürlük konusuyla kıyaslanırsa. Paul, dedi Bay Trevil uyarı tonu taşıyan bir sesle. Katya gülümsemesini tutmaya çalışarak başını çevirdi. Nasıl istersen öyle olsun baba, dedi Paul. Bir daha ne bekaretten ne de yedi ölümcül namus niteliğinden söz edeceğim. Zaten bu konuların hepsi de bana son derece sıkıcı gelir. Yoksa yine mi yanlış bir şey söyledim? Katya suratını buruşturup Paul'e babasını kızdırmaması için bir işaret yaptı. Sonra babasına dönüp, bize boğulan bakireyi anlatsana baba, diyerek sohbetin konusunu daha güvenli bir alana çekmeye çalıştı. Ah, işte o harika bir hikayedir yavrum. Her yıl Alos Bayramı sırasında kutlanır. Bugün biz de katılacağız. Herhalde Jean-Marc hikayeyi benden daha iyi bilir. Şenliğe çocukluğunda her yıl katılmış olmalı. Aslına bakarsanız o kutlamanın gerisinde gerçek bir tarihsel olayın yattığından haberim yoktu efendim, dedim. Tek bildiğim 3 gün her birinde güzel kızların arandığı, bakire rolünü yapacak kızın seçilmesine çalışıldığıydı. O rolü oynamak çok büyük bir onur sayılıyordu. Son seçimi papaz yapardı. Hala da o yapıyordur herhalde. Seçimi daha iyi yapabilecek bilgiler başka kimsede olamaz ki, dedi Paul. Bay Trevil, evet geleneğin gerisinde gerçekten bir tarih yatıyor diye konuşmaya başladı. 1170 yılında Beyan'da 5. Gaston'un duleşi Sansi, Tanrı'nın yargısıyla yüz yüze gelmişti. Ona neden bakire dediklerini hiç bilemiyorum. Elleri ayakları bağlanıp Gav nehrine atıldı. Yani şu sağımızdan akan nehre. Çocuğunu öldürmekten suçlu olup olmadığı anlaşılsın diye. O çocuğu kocasının ölümünden epey sonra doğmuştu. Yargılanmanın türüne karar veren de kendi öz kardeşi Navarre kralıydı. Vücudu suyun üzerinde yüzerse Tanrı onun masum olduğunu destekliyor demekti. Ama bu olursa Tanrı ona karşı karar vermiş anlamına geliyordu. Ah, bu orta çağ insanların tanrısı gerçek bir tanrıymış kuşkusuz. Irmaklarda, yağmurlarda varmış o. Bizim tanrımız gibi uzakta var olan, yalnızca ebedi mutlulukla ebedi ceza arasında bir tür komisyonculuğa benzer iş yapan bir varlık değilmiş. Her kasabada yaşarmış o tanrı o zamanlar. Şeytan da öyle. Bakın, 1223 yılında Avance de Hot'ta olan bir olayı hatırlıyorum da. Panama şapkasının kenarını eliyle tutmuş, rüzgardan koruyarak o karmaşık ama hümanist fikirlerini savunurken sarsılan arabada onun yanı başında oturuyor, Polly neden onu o delikanlıyı öldürme işinde masum saydığını çok iyi anlıyordum. Belleğinde o olayın bir zerresini bile taşımayan bu insanın katil olduğunu kim iddia edebilirdi? Suçu asıl işleyen, bu adamın içinde yaşamakta olan başka bir yaratıktı. Onu bilmediği, hatırlamadığı bir suçtan ötürü leş gibi bir akıl hastanesine kapatmakla adalet yerine gelmiş mi olurdu? Polly'nin içinde bulunduğu ikilemi gerçekten çok iyi anlıyordum. Ama hepsinin üzerinde en büyük adalet Katya'nın huzuruydu, mutluluğuydu. Hataydı belki. O hayat koşullara feda edilmemeliydi. Kendimi, mutluluğumu düşünmüyor olabilir miydim bu arada? Ya olamazdım herhalde. Ama baba, zavallı kadına ne olduğunu bize anlatmayacak mısın? Diye sordu Katya. Bay Trevor şaşırdı. Hangi zavallı kadına? Elleri ayakları bağlanıp nehre atılan kadına. Ha, ona mı? Şey, o yüzdü. Aferin ona, dedi Paul. Akıllıca bir davranış. Ama o koşullarda yapılabilecek başka bir şey de yoktur herhalde. Evet evet, o kadın yüzdü. Nehirden çıkarıldığı zaman da yeniden eski servetine ve gücüne kavuştu. Ya ağabeyi, diye sordum. Kardeşini kendi doğru yanlış kavramına feda etmesinden ötürü onun başına neler geldi? Paul dönüp metalik bakışlarını bana dikti. Bay Trevil, tarih bize onun da uzun ve olaysız bir süre boyunca hüküm sürdüğünü söylüyor, diye açıkladı. Ve olay bugüne kadar Alos Festivali'nde hep kutlanır. Tanrım, bu da ne? Doğrulup döndü. Arkamızdan gelen klakson sesinin kaynağına baktı. Süslü piriç fenerlerle donatılmış bir otomobil bize yetişmiş, kenara çekilip kendisine yol vermemiz için işaret veriyordu. İçinde iki genç erkekle üç genç bayan vardı. Hepsi moda olan otomobil kılığındaydılar. Bağırıyor, gülüyor, bize yaklaşırken ellerini sallıyorlardı. Sonunda arabalarının burnu bizim arka tekerimize değecek kadar yaklaştı. Atımız gürültüden ürküp şahlanınca gülmekten yerlere yıkılacak gibi oldular. Biz yolun yan tarafındaki sığ drenaj hendeğine doğru gidip arabanın devrilmesine ramak kalırken Paul tüm çabasıyla atı kontrol etmeye uğraşmaktaydı. Yanımızdan geçerlerken klakson bir kere daha uzun uzun çaldı. Direksiyondaki atletik yapılı adam 20. yüzyılla ilgili bir şeyler haykırdı. Sonra arkalarını pis kokan dumanlara boğarak kahkahalar içinde uzaklaştılar. Bütün eklemleri öfkeden bembeyaz kesilen Paul, ata hakim olmayı başarmıştı. Diğer üçümüz yavaşça arabadan indik. İnerken zaten eğri duran arabayı devirmemeye özen gösterdik. Katya ilk önce atla ilgilendi. Hayvanın gözlerinin akı hala görünüyordu. Korkusu tam dinmemişti. Katya onun şahlanacağından veya ısıracağından hiç korkmaksızın burnunu okşadı. Ona tatlı sözler söyledi. Sonunda yularından tutulup yola doğru yürütülecek kadar sakinleştirdi. 1914 yazında otomobiller kentlerde epey çoğalmış olmakla birlikte kırsal yörelerde pek az görülürlerdi. Bask eyaletlerinin toprak yolları üzerinde daha önce otomobil gördüğümü hiç hatırlamıyordum. O züppe sürücünün bize Paris aksanıyla seslendiğini fark etmiştim. Ötekiler bunu anlayamazlardı. Kendileri de Parisli oldukları için bunun esas doğru Fransızca olduğunu sanırlardı. Bu gençler besbelli ıssız yörelere bir serüven yolculuğu yapıyor, yol üstünde de oralı yerlere takılıp neşelerini buluyorlardı. Yolumuza devam ederken her birimizin olaya nasıl kendimize uygun farklı tepkiler gösterdiğimizi düşündüm. Ben açıkçası korkmuştum. Bay Trevle yeni bir ilham gelmiş, taşımacılığın motorlaşmasından sonra eski kasaba geleneklerinin ne kadar bozulacağı konusunda bir söyleme başlamıştı. Katya hemen ata şefkat göstermeye yönelmiş, polise uzaklaşan arabanın arkasından uzun uzun bakıp durmuştu. Yüzündeki ifade korku verecek kadar sakin, gözleri soğuk ve boştu. Dar bir köprüden geçip Alos'a yaklaştığımızda öğleden sonranın ileri saatlerine varmıştık. Güneş kasabayı kucaklayan dağlara doğru inişe geçmişti. Kasaba meydanından gelen flüt ve davul sesleri geleneksel Robert Le Diable pastoralinin devam etmekte olduğunu anlatıyordu. Hatırladığım kadarıyla bu dans sonu gelmez yorucu bir şeydi. Onu seyretmeye Katya ve Bay Travel kadar pek heves duymuyordum. Paul onlara yürüyerek gitmelerini, benim kendisiyle kalıp atı halletmemizi önerdi. İkimiz daha sonra onları bulacaktık. Baba kız meydana doğru akan halkın arasına karıştılar. Paul ile ben de köprüden tekrar geçip atlar ve arabalar için ayrılmış olan çayıra yöneldik. Orada atı bağladık. Buna karşılık da küçük bir ücret ödedik. Parayı alan adam beni eski günlerden hatırlıyordu. Tabii hemen omzumu tıpışladı. Ailemi sordu. Oysa ben ailemi ancak hayal meyal hatırlıyordum. Aramızda baskıca konuştuğumuz için Paul sohbetin dışında kalmıştı. O uzaklaşırken ben de adamdan nezaketle özür dileyip ayrılmaya çalıştım. Özgürlüğümü kazanmanın ücreti gecenin daha geç saatlerinde birlikte bir skiteo yapmaya söz vermekti. Yani adamla ikimiz barların ve büfelerin bir turunu yapacaktık. Bu randevuyu inşallah unutur diye dua ediyordum. Polly bir çiftçi çoban grubunun hemen yanında uzaklara bakıp kendi kendine gülümser durumda buldum. Baktığı yere döndüğümde yolda bizi devirmesine ramak kalan otomobili gördüm. Çayırın kenarında bir ağacın altında duruyor, pirinç fenerleri batmakta olan güneşin ışıklarını yansıtıyordu. "Avucuma düştüler," dedi Paul alçak sesle. "İnsanın ilahi adalete inanmasını sağlamaya yetecek bir durum." "Öf, boş versene Paul. Katya'nın hatırı için. Eğlenmemize bakalım biz. Unut bunları." Dönüp bana gülümsedi. "Sevgili dostum, benim olup biteni unutmaya zerre kadar niyetim yok. Doktor, ötekileri bulalım mı artık? Bu akşamı hevesle bekliyordum. Gerçi itiraf etmem gerekir. Epey sıkıcı olacağından korkuyordum ama olaylar renklenmeye, hareketlenmeye başladı galiba. Omzunu unutma. Tekrar incitmen iyi olmaz. Ama iyi yürekli, düşünceli adamsın. Belki de büyüyünce doktor olsan iyi edersin ha? Haydi gel, kendimizi eğlenme işine adayalım artık." Katya ile Bay Trevil'i kasaba meydanına toplanmış kalabalığın arasında bulduk. Babanın kentli kılığıyla Katya'nın beyaz elbisesi ve pabuçları zaten kalabalığın içinde dikkati çekmelerine yol açıyordu. Halka halinde Robert Le Diable pastörünü seyredenlerin en önünde durmaktaydılar. Katya sevgi ve ilgiyle gülümsüyordu. Sanki dans edenler aslında dostlarıymış gibi. Babası da yoğun bir dikkatle seyretmekte, ara sıra elindeki bloknota bir takım notlar almaktaydı. Oyununun kahramanı bardak dansını yapar, sıçrayıp içi şarap dolu koca bardağın yanı başına düşerken şeytanla at da edebi aykırı hareketlerle dolu bir dans sürdürmekteydiler. Bardak iki kere devrildi, içindeki şaraplar döküldü, üçüncüsünde kırıldı. Yerine hemen bir yenisi getirilip konuyordu. Dansçının bardağa zarar vermeden peş peşe üç sıçramayı gerçekleştirmesi şarttı. Herkes cesaret veriyor, alkışlıyordu. Sonunda dansçı görevini başarıyla yerine getirince çılgın alkışlar ve tipik bask tezahüratları duyuldu. Seyircilerin çoğu şu ana kadar içtikleri şaraplarda kafayı bulmuşlardı zaten. "Şarap herhalde kanı simgeliyordu," diye mırıldandı Bay Trevil bana. "Belki de kurban kanını. Sanırım şeytan da eski Hristiyanlık öncesi tanrılardan birini temsil ediyor. Atın neyi temsil ettiğine dair bir bilginiz var mı doktor?" "Korkarım yok efendim. Buradakilerin bileceklerini de pek sanmam. Bu da uygulanan baskı törenlerinden biri. Uygulanışının tek nedeni her zaman uygulanmış olması. Kimse anlamına ait bir soru sormuş değil." "Belki de at üretkenliği temsil ediyordur," diye öneride bulundu Bay Trevil. "Bak bakireyi nasıl kovalıyor. Kız da ona bir takıp tokat atıp şeytanın arkasına saklanıyor." Başımı dalgın dalgın salladım. Defalarca seyrettiğim bir oyunda simge aramaktansa Katya'nın yüzündeki sevinç ve hayranlık ifadesini izliyordum. "Ne diyorlar?" diye sordu Bay Trevil bana. "Kim efendim?" "Atla şeytan. Bağırıyorlar, ne diyorlar?" Omuzlarımı kaldırdım. Galiba yanaklarım da biraz kızardı. Daha önce çocukluğumda hiç dikkatimi çekmemişti ama atla şeytan arasında geçen sözler cinsel beceriyle, organların büyüklüğüyle ilgili sözlerdi. Tedirgin bakışlarla Katya'ya baktıktan sonra hafifçe öksürüp boğazımı temizledim. Belki de haklısınız efendim. Belki de at gerçekten üretkenliği temsil ediyor." "Hı hı. Peki bakirenin durmadan kahramanın elinden kapmaya çalıştığı o ucu topuzlu iri cisim nedir?" Yardım isteyen bakışlarla Paul'a baktım. Ama o hafifçe gülümsedi. "Evet Jean-Marc, anlat bize," dedi. "Nedir dersin o cisim?" Katya başını eğip belli belirsiz gülümsedi. Ben doğrusunu söylemek gerekirse onu hiç düşünmemiştim efendim. Acaba bardağın orada dans eden adam neyi temsil ediyor? Bay Treville omuzlarını kaldırdı. Hem kahramanı hem de soytarıyı. Demek ki insanı temsil ediyor olabilir. Bir an düşünürsen ne kadar da uygun. Paul, demek ki diye genel bir yoruma girişti. Eğer ben bu simgeleri doğru okuyabiliyorsam, hikayenin bize anlatmak istediği şey şu. İnsanoğlu kanlar üzerinde dans ederken şeytan üretkenlikle çene çalıyor, bakire de kahramanın şeyini çalmaya uğraşıyor. Özür dilerim doktor, nesini çalıyordu demiştiniz? Flütün sesi son bir kere tizleşti. Davul coşarak ona eşlik etti. Gösteri de sona erdi. Kalabalık çılgınca alkışladı. Oyuncuların çevresini sarıp onlara Zikiteo ikramlarında bulundular. Halkın oyuncuları nereye götürdüğünü anlatmak için basitçe kelimeyi kullanmıştım. Katya bana onun ne demek olduğunu sordu. Zikiteo demek barların turu demektir. Her girilen barda bir kadeh şarap içilir. Bu kasabada bu tür kaç yer vardır sence? 25-30. Tabii geçici olarak. Festival için dükkanların önlerine kurulmuş büfeleri de sayarsak. Aman Allah Jean-Marc. Yani bunlar şimdi 30 barı mı dolaşacaklar? Güldüm. Önemli olan başarmak değil. İşi sorumlulukla üstlenmek, baskıları dans etmekten ve çok çalışmaktan başka pek özel yetenekleri yoktur. Ama festivalde içki içmeye geldi mi kahramanlık düzeyine ulaşırlar. Onlardan hep ciddi insanlar diye söz edilir. Hatta sık suratlı tipler denir, dedi Bay Treville. Öyledirler. Erkeklerin çoğu çiftçi ya da çobandır. Yılın her gününde uzun saatler boyunca bakıp usanmadan çalışırlar. Bir tek kasaba bayramında, bir de çocuklarının düğün günlerinde çalışmazlar. O günlerde de içki içer, dans ederler. Bu günahları da çalışmaları kadar ciddiye alırlar. Karanlık çok geçmeden bastırdı. Dağlarda hep öyle olurdu. Kasaba meydanındaki halk öyle kalabalıklaştı ki insanlar birbirlerine değmeden hareket edemez hale geldiler. Katya ile ben az sonra öbür ikisini göremez olduk. Birbirimizden de kopmayalım diye kolumu onun beline sarmak zorunda kaldım. Gençler birbirine omuz vererek tırmanıp meydanın üzerine asılmış duran kağıt fenerleri yaktılar. Bunu yaparken bir hayli yetiştiler, devrildiler, şakalaştılar. Bir iki küçük kavga başladı. Kavgacılar arkadaşları tarafından çekilip ayrıldılar. İçki içmeye götürüldüler. Ama henüz gerçek anlamda bir bas kavgası başlamamıştı. Gecenin sonu gelmeden onun da olacağı kesindi. En azından bir tane büyük meydan kavgası olurdu her seferinde. Gençler kemerlerini ve tokalarını silah olarak kullanırlardı. Yara bereler açılır, burunlar kırılır, dişler dökülürdü. Kavgasız festival olur muydu hiç? Neye benzerdi öylesi? Bu gece de kavga olacak mı? Diye sordu Katya. Herhalde. Bu korkutuyor mu seni? Hiç korkutmuyor. Gözleri pırıl pırıldı. Heyecanlı bir şey. Akordeon, flüt ve davul geleneksel müziğe başladılar. Bu ritim herkesi kasaba meydanına doğru çekti. Birkaç atak çiftin dansı başlattığı orta yerden gerileyen insanlar bizi itekledi. Kendimizi çemberin en önünde bulduk. Katya benim kolumu öne doğru çekti. Dans etmek mi istiyorsun? Diye sordum. Tabii, elbette. Bu dansı biliyor musun? Cox Carrot'un basit bir türüydü dans aslında. Çiftlerle başlıyor, sonra halka olunuyor. Erkekler kolları iki yandaki kadınların bellerine sarmış durumda. Becerebildikleri kadar yükseğe sıçrıyor. Kadınlar da dengelerini kaybetmemek için bağırışıp duruyorlardı. Katya, daha önce hiç görmedim dedi ama becerebileceğimden eminim. Basit adımları olduğu yerde bir denedi, sıçrama sırası geldiğinde onu da yaptı. Evet, yapabiliyorum, haydi gel. Hayır, dur bir dakika, biz daha sonra katılırız. Piste ilk çıkan kızların biraz fazla gevşek ve serbest sayıldığını ona anlatmadım. Kızlar dansa katılmak istemiyormuş gibi yapar, kavalyeleri onları çekerek sözüm ona zorla çıkarırdı pistte buralarda. Yanakları pembe pembe olurdu o sırada kızların. Sahte bir utançtan ve gerçek bir zevkten. Bu durumda baskı olmayan bir kızın üzerinde resmi beyaz elbisesiyle ortaya fırlayıp ilk dansçılardan biri olması elbette ki yakışık almazdı. Gözlerimle kalabalığı tararken bizi yoldan atan 5 Parisliyi gördüm. Halkının karşı tarafında duruyorlardı. Kızlar dansı ilgiyle seyretmektediler ama delikanlıların yüzünde beğenmez bir ifade vardı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 166.